Bir şey kaydetmiyorsun.
Kaydediyorum şu an, başladı işte de, yani her şey geri alınabilir ve her şey düzeltilebilir bu hayatta. Anyways.
Çok da haklısın.
Herkese merhaba. Sen O Kız Değil Misin'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine doğaçlama bir şekilde konuşuyor olacağım. Ama size birkaç bölümdür sürekli bahsettiğim en yakın arkadaşım, en yakın arkadaşım Ece şöyle dedi, Ece böyle dedi dediğim Ece ile birlikteyim.
İsmimi veriyor musun ya
sen? Verdim birkaç kere, evet.
Merhaba o zaman herkese, bilen bilmeyen.
Herkese. Ece ben. Aynen. Ece yanımda. Bugün aslında Ece ile sabah yemekhaneye gidiyorduk ve yolda yürürken bana bir şeyler sor, ben de overthink etmeden bunlara cevap vereceğim dedim ama galiba çok mümkün olmadı.
Başlayamadık zaten.
Aynen, çünkü Ece zaten şöyle bir giriş yaptı. Yani ben şu an overthink etmeden bir soru düşünemiyorum zaten. Haliyle öyle olunca hem sorulan sorular hem de verilen cevaplar çok komplike bir hal aldı. Ve bazen sadece overthink'i düşünmenin bile overthink'i beraberinde getirdiğini, yani kendisinin de aslında bir overthink eseri olduğunu fark etmiş olduk. Böyle saçma bir matruşka ilişkisi var bence. Bir şeyi düşünmekle aşırı düşünmeyi düşünmek gibi. Ya galiba hatırlıyor musun, sana geçenlerde şey sordum. Hiçbir şey yapmadan böyle yine uzanıp TikTok falan izlediğimiz bir şeydi galiba. Hiç düşünmemeyi düşünüyor musun gibi bir cümle kurdum.
Evet, hiç düşünmeyi bırakıyor muyuz diye sordum.
Evet
galiba.
Yani
evet.
Bırakıyor muyuz?
Ben de bir düşündüm. Sonra yok galiba bırakamıyoruz dedim.
Çok zor ya. Zor. Yani hiç düşünmediğimiz bir an yok ve ben buna ne zaman başladığımızı da bilmiyorum yani. Bir gün başlıyorsun düşünmeye ve bu hiç durmuyor.
Hiç. Bir de ben nasıl yaptığımızı da çok merak ediyorum. Çünkü biliyorsun bazı insanların iç sesi yok.
Yok mu?
Yok.
Ne?
Bayağı iç sesleri yok. İçlerinden konuştukları bir kimse yok yani.
O zaman çok iyi bir ürün yerleştirme yapacağım şimdi. Bence bir insanın iç sesinin olmaması aslında o kişinin ona böyle neyi nasıl yapması gerektiğini söylemeyen bir guide'dan, onun yoksunluğundan geliyor. Ve mesela hani terapi böyle bir şey değil tabii ki. Kimse sana şunu şöyle yapmalısın demiyor. Ama aslında sen o odada kendin konuşmaya ve bir şeyleri anlatmaya başladığında, bir şeyleri konuşmaya, paylaşmaya, belki çözümlemeye değer bulduğunda sana birisi yol göstermiyor ama sanki sen böyle kendi yolunu bulurken birisi sana ışık tutuyormuş gibi. Yani yine bir terapi güzellemesiyle karşınızdayım. O yüzden ne yapıyoruz? Yine Hayvel'den bahsediyoruz galiba. Biliyorsunuz ki size özel Sen O Kız 10 koduyla Hayvel'den kendinize bir indirim alarak aslında terapi sürecinize başlayabiliyordunuz. Hem kodun hala geçerli olduğunu anımsatmak hem de bilmeyenlere Hayvel'den ben de kısaca bahsetmek isterim o zaman. Hayvel, ulaşılabilir ve sürdürülebilir terapiyi desteklemek adına kurulmuş bir online danışmanlık uygulaması. Bünyesinde 1000'den fazla klinik psikolog bulunduruyor. Bu nedenle özellikle bana kalırsa terapiye başlamanın belki de en zorlayıcı tarafı olan bu süreci kiminle yürüteceğim sorusu da bir nebze hafiflemiş oluyor. Çünkü ücretsiz 15 dakikalık ön görüşmelerle kendinize en uygun psikoloğu seçebilir ve terapi sürecinize başlayabilirsiniz. Tabii ki bu sadece iç sesiniz yoksa geçerli olacak bir şey değil. Siz hala kendi iç sesinizi dinleyebilir, iç sesinizi geliştirebilir ya da belki de iç sesinizi yeniden keşfedebilirsiniz. Ama eğer bu sürece bir an önce başlamak istiyorsanız Sen O Kız 10 koduyla Hayvel'e göz atmayı unutmayın. Ece, senin iç sesin var mı?
Var. Yani içimde konuştuğum biri var. Herhalde o benim iç sesim kendisi. Tanışmadık ama hiç konuşuyoruz sürekli.
Tartıştığın oluyor mu onunla?
Ya böyle sanki bir farklı birisi değil. Gerçekten benim iç sesim yani. Orada yelik eki var. Benim sesim, onunla konuşuyorum ama böyle çok çatışmıyorum. Ama evet, farklı fikirleri beyan ediyoruz. Ama bir tartışma yok yani aramızda.
Peki herhangi bir karar verdiğinde iç sesini dinlemiş mi oluyorsun sence? Yoksa ona aykırı bir şey mi yapmış oluyorsun?
Sanki birlikte karar veriyormuşuz gibi. Ekiyoruz, biçiyoruz, bir şeyler analiz ediyoruz. Ortak bir noktaya varıp karar alıyoruz gibi geliyor daha çok bana.
Ben galiba çok net bir şekilde iç sesimle deli dehşet kavga ettiğim zamanları hatırlıyorum. Özellikle böyle hani obsesyonla biraz mücadele ettiğim bir dönemdi. Çok böyle tam Covid zamanı, hani Aydın'a dönmüşüm ve ne zaman tekrar İstanbul'a gideceğim belli değil. Ve hani böyle o kadar aslında İstanbul'u da hani beni kurtaracak, o içinde bulunduğum durumdan çıkacak. İstanbul'dayken kıymetini bilememişim ama sonra 6 ay, 7 ay aile evine, tekrar aile hayatına böyle geri dönmüşüm, ne zaman çıkacağımı bilmiyorum falan. Sürekli böyle bir odanın içinde kendi başıma, artık hani kitap okuyorsun, işte herkesin böyle deli gibi pilates yaptığı, spor yaptığı bir dönem vardı falan. Ne bileyim, evde biz de ekmek yapıyoruz, banana bread yapıyoruz falan. Hani artık yapılabilecek her şeyi yapmışım kendimle, ama sanki bunları kendimle geçirdiğim zamandan keyif aldığım için değil de o sesleri hep bastırmak için, o overthink'ten kaçmak için yapmışım. İç sese sahip olmak bence harika bir duygu. Yani gerçekten hani yalnızlığın da böyle tercih edilebilir ya da olumlanabilir taraflarını görmeni sağlıyor. Ama eğer iç sesini fazlaca geliştirirsen o böyle bir gün sana baş kaldırmaya başlıyor. Yani hani böyle şeyden korkuyoruz ya, işte AI bizim yaptığımız işleri mi yapacak falan. Hani güçleniyor, işte dünyayı robotlar yönetecek ve duyguları olmadığı için işte bizi paramparça edecekler falan. İç sesim de böyle benim belli bir noktadan sonra 2020'de Terminator'a dönüşmüştü. Yani ben ne desem karşı bir argüman sunuyor. O argümanlara ben daha güçlü yanıt veriyorum, ama iç ses de benim olduğu için o da çok güçlü argümanlar sunuyor. Ben böyle böyle hani artık ne yapacağım falan kafasındaydım. Sonra o iç sesleri işte, yani iç sesi iç sesler olmaya başladı gerçekten. Yani böyle resmen kendine bir fan kitlesi oluşturdu. Hani artık böyle ben de yavaş yavaş.
Antisimaj.
Aynen, yani bir yandan artık o iç sese ben de bir fanatize olmaya başladım. Yani o kadar da haksız değil galiba falan olmaya başladım. Hani insanın kendi iç sesi bile olsa sınır çekmesi gerekiyormuş bir şeylere. Yani hani dur ama orada falan demeyi öğrenmen gerekiyor bazen kendine bile. Zor bir süreçti. Evet, 2020 benim için.
Gibi o iç sesleri. O seninle kavga etmeye çalışıyor. Böyle bağırıyor çağırıyor falan. Sen onu biraz sakinleştirmeye çalışıyorsun daha çok.
Yani gerçekten mesela şu an düşününce sanki böyle o 2020'den sonra bir şekilde iç sesine böyle el falan sıkışmışım. Hani tamam bak, bu kadar da tartışmasak mı artık? Hani aynı bedeni paylaşıyoruz, aynı beyni paylaşıyoruz, aynı duyguları paylaşıyoruz. Hani sonra yavaş yavaş galiba gerçekten sadece doğruları yaparak değil, yanlışları da yaparak, yanlış insanları da seçerek, sanki böyle iç sesimin söylediklerini yapmak değil de onun sempatisini kazanarak tekrardan kendimle o iç barışı sağladığımı düşünüyorum. Çünkü bir iç sese sahip olduğunda belli bir yerden sonra artık o hiyerarşi bozulduğunda o iç ses tarafından çok yargılanmaya başlıyorsun. Yani bir şey yapıyorsun, hani ya bunu buraya koymayayım şimdi kızar gibi bir yerden düşünmeye başlıyorsun. Mesela bir arkadaşımın yaptığı bir şeye iç sesim çok sinirleniyor ve bana diyor ki yani buna karşılık vermelisin, yani bunu kabul etmemelisin. Ama benim o ilişkilenme stillerim, bağlanma şekillerim bir şekilde böyle o insanı şey yapıyor benim gözümde, hani işte tartışmayayım, konflikten kaçınayım falan, ama iç sesim kuduruyor. Yani diyor ki Simay ama çok fazla müsamaha gösteriyorsun. İşte ben o zaman iç sesimle aslında bana belki doğruyu göstermeye çalışan, beni belki daha iyi bir noktaya taşımaya çalışan o sese karşı işte toplumun, sosyal baskının bende yarattığı şey arasında sıkışıp kalıyorum. İç sesimle evet, yani anlaşmaya varıyorum gerçekten. Ama sonrasında şunu fark ettim. Yani iç sesimle tartışa tartışa belki. Hani böyle bir yaş gelir ya, kardeşinin artık böyle belki zaman geçirmek isteyeceğim birine dönüşmesi yani. Ulan hani küçüktü bu ya da ne bileyim benim abim lisedeydi. Ama şimdi böyle iki kelam edebiliriz galiba diye düşünüyorsun ya. O böyle o tartışmalar, o anlaşmazlıklar azalmaya başlıyor. Onun gibi. Hani senin de böyle çok benim söylediğim ve senin sevdiğin bir sözün var ya, benim hayat bazen karşında değil de yanındaymış gibi hissediyorsun. Aslında iç ses de öyle. Böyle bazen seninle it gibi inatlaşıyor ama aslında o bütün inatlaşmaların sen daha iyi bir yerde ol diye sana yapıldığını fark ettiğin zaman hayat böyle bir tık daha sanki duruluyor gibi hissediyorum.
Senden bir parça bir de o ses yani. Senin dövmen benim çok hoşuma gidiyor.
Hangisi?
Bir tek düşmanım var.
Bir düşmanım var.
Eklemeler yaparım.
Neden onu çok seviyorsun?
İç ses beni, iç sesimiz bana o düşmanmış gibi geliyor işte. Bizden biri. Benim sahip olduğum bir şey zaten. Kendime hiç zaman tanımıyorum. Böyle doğru bir şey yaptığımda kendimle gurur duymuyorum falan. İç sesim böyle beni hep bu konuda engelliyormuş gibi geliyor.
Gurur duymaman noktasında mı?
Bir hata yaptığımda mesela tahammül edemiyorum kendime. o iç sesim böyle nasıl böyle bir şey yaparsın sen ya diye beni yerle bir ediyor. Rezil ediyor beni kendi kendime.
Şey yani. Çok garip geldi şu an mesela. Ben bu dövmeyi yaptırdım da tanımıyordum seni. Yani ben bu dövmeyi yaptıralı bu yaz işte 4 yıl olacak. İnanamıyorum da nasıl geçtiğine zamanın. Mesela o dövme üzerine çok konuşmadık. Ben sadece sanırım şey dedim yani işte bir düşmanım var o da benim demişimdir maksimum. Çok üzerine ve hikayesine konuştuğum bir dövme değil. Hatta belki bu bölümün kapağına o dövme yaparım ki insanlar da görür aslında. Siz de görürsünüz. Ben o dövmeyi yaptırdığımda aslında mental anlamda çok büyük bir mücadele veriyordum. Böyle hani psikoloğa, psikiyatriste gittiğim dönemdi. Tam böyle Covid dönemi, yaz oldu artık. Üçüncü sınıf bitmek üzere. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Böyle son sene bir Erasmus'um artık yapayım arzusu içindeyim ama Covid'den dolayı da ertelendi her şey. Hani bırak Erasmus'a gidecek miyim, gitmeyecek miyim sınav sonucumuzu bile bilmiyoruz ve aylar geçti. Ben tabii artık herhalde böyle bir ihtimalin kalmadığını falan düşünüyordum. Ve işte bir yandan da gerçekten depresyonla ve OKB ile mücadele ediyordum. Obsesif kompulsif bozuklukla. Sonrasında böyle tabii ilk böyle bir tanı aldığınızda profesyonel bir gözden tabii ki de hani bu size de ağır geliyor gerçekten. Bana da çok ağır geldi. Herkes için böyle değildir belki. Bir yandan da tanı almanın rahatlatıcı bir tarafı vardı. Hani bu literatürde varsa demek ki ben bundan belki de muzdarip olan tek kişi değilim ve mutlaka birileri de bunu üstesinden gelmiştir. Belki ben de üstesinden gelenler kafilesine katılırım gibi de bir umut aslında var içinde. Ama bir yandan da böyle ister istemez hani mesela nasıl ki üşütmen için işte atıyorum ıslak saçla dışarı çıkman gerekiyor, buzlu bir şey içmen gerekiyor falan. Hani bir yandan da düşünüyorsun. Ben bu mental tanıyı, bu mental bozukluk tanısını alacak neyi yanlış yaptım yani? Hani bu şey bir soru da değil yani hani böyle yargılayıcı da bir soru değil. Hani hakikaten düşünüyorsun şimdi nasıl ben buzlu bir içecek içtim, işte terli terli dışarı çıktım ve üşüttüm. Tamam bir sonuç var, bir neden sonuç var. Ben ne yaptım da depresyondayım diyorsun hani ya da bana ne oldu? Çünkü her şey senin kendine yaptıklarınla değil, bazen dış etmenlerle de ilgili. Tabii ben de her insanın yaptığı gibi aslında ilk etapta hemen en yakınımdakilere biraz namluyu doğrulttum. İşte ailem beni böyle yaptı, şöyle yaptı falan. Ha belki doğruluk payı vardır tabii ki de. Çünkü ben böyle bir şeylerin kümülatif bir şekilde ilerlediğini, birikerek bazen insanların hayatına patlak verdiğini okuduğum için de belki de biliyorum. Ama sonra fark ettim ki tamam bir noktaya kadar belki İnsanların bana zarar vermesine daha açıktım. Belki farkında değildim. Özellikle çocuklukta suistimal edilmeye daha açığız. Ama sonra fark ettim ki hani artık o zaman 21 yaşındaydım daha 22 yaşındaydım. Hani artık ben bu yaştayım. Bir şeylerin daha farkındayım. Benim için mesela farkındalığın çok farklı bir yeri var. Belki biraz da acımasız gelecek kulağa bu söylediğim şey ama bu benim hani kendime yaptığım bir şey. Başka insanların kararlarını yargılamıyorum ama bir konuda farkındalığımı kazandıktan sonra hala aynı şeyi döne dolaşa yapıyorsam artık bu biraz salaklık gibi geliyor. Yani niye yapıyorsun ki kendine bunu diyorum. Hani kendimle belki de o işte iç sesimle en çok yaşadığım tartışma burada patlak veriyor. İşte o zaman ilk kez bu soruyu sordum kendime. Tamam belki belli bir noktaya kadar bir şeyleri fark etmedik. İnsanlar her zaman bilerek de zarar vermiyor yani bazen farkında olmuyorlar. Ama dedim bunu bir yerden sonra kesmen lazım. Artık 22 yaşına gelip hala işte ailenin seni incitmesine ya da sınırlarının ihlal edilmesine müsaade ediyorsan bu salaklık artık yani sen bu farkındalığı kazandıysan bir set çekmelisin dedim kendime. Ve bu bir düşmanım var dövmesini yaptırdım. Bu ailenmiş gibi görebilirsin, bir arkadaşın, bir iş arkadaşın, bir otoritenin kendisi olabilir o düşman. Ama bence sen ona izin verdiğin müddetçe o senin düşmanına dönüşüyor. Yani mesela savaşları düşün. Sen o cepheye gittiğin için zaten savaşın içine giriyorsun. Gitmezsen yok yani öyle bir şey. Düşmanı aslında biraz o cepheye giderek biz var ediyoruz. Biz onun varlığını kabul ediyoruz. Geldim cepheye yani demek ki bir düşmanım var diyorsun. O yüzden senin sınırını ihlal eden kadar o sınırın belki onlar tarafından görünür olmasına izin veren tarafın da düşmanın biraz parçası. Müttefiği en azından. O dönemki Simay öyle bir karar verdi ve dedi ki tamam benim bir düşmanım var o da benim. Ki nitekim evet Jacuzzi'nin bir şarkısı ki çok büyük hayranı değilim. O şarkı da en sevdiğim şarkısı değil hani. Koca bir saçmalığı daha çok seviyorum. Ama şarkının sözleri de tam böyle hani obsesif kompulsif bozukluğu çok güzel anlatan bir şarkıymış gibi geldi bana. Çok anlaşılır hissettim. Ve böyle bir şeyin, hani bu senin de çok dövmen var. Hani bu dövmenin anlamı ne? Yani ya da bir şeyi vücudunda taşıyacak kadar çok seviyorsan işte vardır bir anlamı. Hani evet,
bazen
var mı?
Bazen yoktur arkadaşlar.
Yani hani evet.
Bazen de böyle güzel hikayesi vardır işte.
Bazen altında böyle bir anlamının olmaması ya da ya şarkı ismi ama şarkıyı da o kadar sevmiyorum da bunun bir hikayesi. Mesela bana kalırsa çok daha anlatmaya değer bir şey hakikaten. Mesela ben sana diyorum ki bu sözü niye yazdırdın? En sevdiğim şarkı. Bitti. Bu sözü niye yazdırdın? Ya en sevdiğim şarkı değil. Neden? İşte hep arkasından böyle bir hikaye geliyor. Belki de bunu yaratmak istedim, bilmiyorum. Öyle karar verdim. Ve böyle renkli bir dövme. Çünkü o süreçte kimse benim depresyonla mücadele ettiğimi anlayamazdı. Hani çok çok yakınımda değilse. Çok renkliydim hala. Ama mesela dövme bir çocuğun el yazısı gibi. Çünkü çok dağınıktım. Yani sanki yeniden öğreniyordum bir şeyleri. O yüzden benim de favori dövmelerimden bir tanesi. Ama senle mesela hiç o zaman tanışmıyorduk. Ki biz senle yani yazın tanıştık ve
evet,
hani şu an hayatımda böyle bir yere sahipsin. Onu böyle senin de bir iç ses olarak algılaman ve o düşman benim iç sesim diyebilmen çok garip geldi. Yani Ecem Şah.
Bunu yapacağını biliyordum.
İşte böyle bir hikaye ya. Yani gerçekten böyle bir tarafı var.
Aklıma bir şey geldi şimdi benim bu anlattıklarından. Overthink'e zıplamaca.
Hadi bakalım.
Bak şimdi nasıl bir şarkı.
Bu da bir overthink'tir aslında.
Dir. Zaten seni dinlerken bile düşünüyorumdur, varımdır yani. Çok kötü ya. Gerçekten durmuyoruz. Onu fark ettim. Bir yandan dediğin her şey gerçekten kelimesi kelimesine dinledim ama bir yandan kafam hala seni dinlerken bende hissettirdiklerin, bende uyandırdıkların başka şeyleri düşünmeme yol açıyordu yani. Onu fark ettim. Şimdi sen dedin ki bazen hasta oluyorum. Neden? Terli terli soğuk su içiyorum, dışarı çıkıyorum, buzlu içecek içiyorum. Bazen sadece güneşe kanıyorsun, o gün ince ceketini giyip dışarı çıkmak istiyorsun. Ama akşam hava çok soğuyor, eve geliyorsun, hasta oluyorsun. Sen sadece güneşe yanılıyorsun yani, sen yanlış hiçbir şey yapmıyorsun. O yüzden kalkıp sonra iç sesinin de sana sen niye böyle yaptın demesini dinlemeyeceksin. Dur bir dakika kardeşim ya diyeceksin.
Biz kandırılamaz mıyız? Biz,
herkesi herkesi kandırabilir yani. Biz de güneşe kandık, ne oldu hasta olduysak, tamam. İyileşeceğiz 5 güne, bir haftaya. Sonra bir daha güneş açacak. Belki bir daha hasta olacağız. Yani aynı hatayı da yapabiliriz. Yine aynı iç ses bize yine kızabilir. Biz yine iç sesle kavga edebiliriz. Ama bu olağanı değiştirmeyecek gibi geldi yani bana.
Ya aslında zaten şöyle. Neden biz sürekli hayattan ders çıkartmak zorundayız? Biraz da iç ses ders çıkartsın. Yani mesela ben yine güneşe aldanayım. Ben güneşe aldanmama dersini çıkartamamış olayım. Bu sefer de iç sesim benim böyle bir hata yapmamı kabul etsin. Bundan ders çıkartsın. Simay güneşi görünce dışarı çıkacak, hasta da olacak. Söylenme artık. Dinleyecek olsa dinlerdi desin mesela. Yani böyle aslında o insanın kendine yüklenmesinin çok iyi bir özetiydi bence yaptığın örneklem. İnanılmazdı yani. Kelimeler kifayetsiz yani. Beni... sessiz bıraktın, inanılmaz.
Zordur arkadaşlar sizi sessiz bırakmak.
Gerçekten çok zor. Mesela siz sessiz kaldığım anları duymayacaksınız çünkü ben oraları keseceğim. Non-stop bir konuşmadaymışız gibi ama gerçekten hani ne söyleyeceğimi bilemedim. Çok böyle sen konuşurken hakikaten taşlar yerine oturdu ve belki de biraz harbiden overthinkim azaldı. Hani o aşırı düşünme eylemim böyle. Dün seninle bir tane Reels izledik ya, davlumbazı kapatınca hissettiğim diye.
Evet.
Hani böyle bütün sesler daha artık berrak gelmeye başlıyor. Sanki böyle
çiçekler açıyor.
Çiçekler açıyor gün batımı, gün doğumu, ne bileyim böyle kuş cıvıltıları falan. Yaptığın tek şey bir eklentiyi kapatmak artık. Ama o eklentiyi kapattığında sessizliği takdir etmeyi öğreniyorsun. Dediğimiz gibi hiç düşünmeyi bırakmıyoruz. Ama bir gün overthink'i bıraktığımızda düşünmek o kadar hafifletici geliyor ki. O kadar işten bile değilmiş gibi geliyor ki. Halbuki davlumbazı kapattığımızda başka sesler yok mu? Hala var. Ama artık onların o kadar rahatsız edici olmadığını, onların tahammül edilebilir olduğunu öğreniyorsun. Yani aslında belki de bu yüzden bu aşırı düşünmenin de faydalı olduğu noktalar var. Bir gün nihayet sustuğunda göz kapattığın, kulak tıkadığın birçok şeyin ne kadar katlanılabilir, handle edilebilir olduğunu da görüyorsun. Hani böyle de bir faydası var. Hani varlığıyla belki rahatsız ediyor zaman zaman ama yokluğuyla oh dedirtiyorsun. O rahatlamayı hissedebilmen için de belli bir noktaya kadar maruz kalman gerekiyor ki hani yokluğunu takdir et. O yüzden hani insan gerçekten isteyince overthink'i bile romantize edebiliyor galiba.
Ben de şeyi düşünüyorum. Bu overthink'in tersi değil de overthink'in seviyesini azaltmamızın sebebi acaba dinlemeye başlamamız mı? Çünkü tamam artık karar verdik. Düşünmeden duramıyoruz. Düşünüyoruz sürekli olarak. Daha az düşündüğüm ya da düşüncelerimin beni yormadığı an aslında düşüncelerine çok önem verdiğim birini dinlerken oluyor. Bu yüzden de bu podcast'ı çok seviyorum.
Şey mi acaba? Sanırım anlıyorum dediğin şeyi. Böyle senin o söylediği şeylere fazlaca dikkat kestirdiğin insanın sana bunları anlatabilecek önemi vermesi, seni buna layık görmesi seni de böyle aslında bir yerden valide ediyor. Yani şey diyorsun, demek ki ben bunları duymaya layığım. Bu düşüncelerin paylaşılmasını hak eden bir tarafım var. Demek ki benim düşüncelerim de aslında kabul edilebilir ve geçerli. Ya da kabul edilebilir olmak zorunda değil ama paylaşmaya değer gibi dindirici bir tarafı da var belki de gerçekten dinlemenin, duymanın. Ya ben hep şeyi söylüyorum, mesela duymak ve dinlemek aslında aynı şeyler değil. Hani her şeyi duyuyoruz çünkü ama ne kadarına kulak kesiliyoruz? Ya da bazen böyle hani mutlaka yaşamışsındır sınıfta, bir arkadaş grubunda. Sesler yani hep var, hep var, hep var. Bir cümleyi duyuyorsun sanki böyle en sevdiği oyuncağı, işte en sevdiği aktiviteyi duymuş bir kedi köpek gibi böyle kulak kesiliyorsun. Yani aslında bir nevi duymaktan dinlemeye geçiyorsun. Ona böyle bir önem vermeye, ona bir kulak kesilmeye başlıyorsun. Bu da aslında farkında olmadan sürekli bir şeylere çok dikkat verdiğimiz ama arada böyle sivrilenleri seçtiğimiz bir özellik gibi ki bence bu da bir yetenek ve herkeste yok. Hani ikinci el kıyafet almaya biz birlikte gidiyoruz da çünkü birimizin görmediğini diğeri görüyor, ne bileyim birbirimize gösterip bunu bununla giyersin falan diye akıl veriyorsun. Bazen kendi gardırobunda unuttuğun bir şeyi arkadaşın sana hatırlatıyor. Bak bunu bununla çok güzel kombinlersin diye. O yüzden bazı şeyleri birlikte yapmak çok daha keyifli. Sanki onun gibi böyle neyi neyle kombinleyeceğini görebilmek gibi. Aslında sürekli bir şeyleri bir değerlendirme süzgecinden geçiriyoruz. Ama böyle nihayet bir şey gözümüze kulağımıza çarptığında onu hemen alıp onun üstüne bir şeyler geliştiriyoruz. Yani aslında bu sürekli düşünme eylemi içerisinde olmak çok fazla anlama da aslında tekabül ediyor. Demek ki sürekli duyuyorum. Demek ki sürekli konuşmaya hazırım. Demek ki sürekli bir cevap üretiyorum. Bu da böyle insana şey hissettiriyor biraz, nasıl desem. Galiba ben sürekli çalışıyorum ya, sürekli işliyorum. Hani aslında bir yerden de kendine bir sempati besliyorsun. O kadar da işe yaramaz değilim galiba demeye başlıyorsun diye düşünüyorum.
Overthink bizim bir yeteneğimiz oldu çıktı şimdi. Güzelledi gibi yani overthink'i. Over olmadığı sürece.
Evet. Ya overthink'in güzellenebilecek tek tarafı nihayet ortadan kalktığında belki yokluğunun böyle.
Onu da
böyle...
over ediyoruz. Onu da.
Aynen. Yani overthink'i de evet fazlaca düşünüyoruz. Hani ben fazla mı düşünüyorum üzerine belki fazla kafa yoruyoruz.
Öyle çözebiliyoruz sanki.
Çünkü bir de şu var yani bizde. Bir şeyin en çokunu yapmak. Hani biz gerçekten böyle misafirin önüne az koymuş olmayayım da gerekirse tabakta kalanları çöpe atarım mantığıyla bizi yetiştiren annelerin
ay,
çocuğuyuz.
Aynı örnek aklıma geldi. Yeter yeter Selma teyze diyeceğim mesela. Annen buna bir kaşık daha
hani
ekleyecek.
Senin böyle tam olmadan doyacağın miktarı söyleyebilmen için daha tabağa hiçbir şey koymadan yeter demen lazım. Çünkü biliyorsun evet, o ekleyecek. Şimdi biz böyle anneler tarafından böyle, hatta toplumun kendisi böyle. Böyle bir toplum tarafından yetiştirildikten sonra hani fazlası zarar bizde yok. Atasözlerinde var, eylemde yok. O yüzden ne kadar fazla olursa o kadar iyi gibi. Bu da toplumun çok büyük bir ikiyüzlülüğü gibi geliyor bana. Her şeyin fazlasını yapıyorsun ve bunun için alkış alıyorsun. Ama bu fazlalık beraberinde fazla mutsuzluk, fazla yalnızlık, fazla düşünmeyi getirdiğinde insanlar bir de artık bunu düzeltir misin demeye başlıyor. Yani benim belki de bu hayatta olmamın, insan olmamın en böyle beni inciten, hassaslaştıran tarafı da bana yüklenen fazlalıkların sonucunda yaşanan şeyleri, aldığım çıktıları tek başıma çözmek zorundaymışım gibi bırakılmam. O yüzden belki fazla düşünmek, fazla yapmak, sonrasında fazla yalnız kalmak ve bunlarla fazlaca tek başına uğraşmayı getiriyor. Hani her şeyin fazlası zarar,
kesinlikle hayatımıza artık böyle hani uygulamamız gereken bir şey yani. Her insanın hayatında böyle hani bu yazılmalı bir yere. Ne bileyim dövmesi falan yapılmalı. Yeni doğan çocuklara bu böyle okutulmalı belki de kulaklarına falan. Her şeyin fazlası zarar. Ha, ama belki bir gün her şeyin fazlası zararı normalleştirdiğimizde azın da o kadar iyi bir şey olmadığını konuşmaya başlayacağız. Ama sanki ona hala daha çok zaman varmış gibi hissediyorum. Bir de mesela bu fazla vermekle ilgili bence beni çok iyi anlayacağın seni ve dinleyenleri de çok iyi anlayacağını düşündüğüm bir konu var. Mesela zaman zaman hatta çoğunlukla biliyorsun ben aşklardan falan bahsediyorum. Özellikle de böyle falsolu girişimlerden. Mesela benim problemim ne bence? Çok fazla vermek. Yani hak ettiğinden fazla kıymeti vermek, fazla zaman ayırmak ya da kendimden feragat etmeye çok açık olmak. Bunu yaptığında karşıdaki de vermiyorsa sana karşılığını, ne bileyim açıklama bile alamıyorsan, bir cevap almak için bile günlerce bekliyorsan o kişiyi suçluyorsun. Diyorsun ki yani ben bu kadar yaptım, bu kadar vericiydim, hiç karşılığını alamadım falan. Ama hiç sormuyorsun. Acaba sen bir insana ihtiyacından fazlasını vermiş ve onu da biraz bir zorunluluk altında, bir zan altında bırakmış olabilir misin? Hani hep toplum da belki bizi böyle yetiştirdiği için çok fazla vermenin, çok fedakar olmanın böyle çok güzellendiği bir toplumdan geliyoruz. Öyle olunca da ne kadar aslında sadık, ne kadar fedakar, ne kadar eli gönlü bol falan diye bunu güzelliyoruz ve karşılık vermeyeni suçluyoruz. Halbuki bu böyle bazen bir küveti dolduğunda kapatmak gibi. O taşarsa ne olacak? Fazlaca su akıttığı için asla o musluğu takdir etmeyeceğiz. Aksine, of şimdi yerleri temizlemem lazım, bir sürüsü boşa gitti, su faturasına yansıyacak bu. Senin fazlaca akıttığın suyun bile faturası senden çıkıyorken, insanlara fazlaca verdiğin şeylerin bedelini tabii ki sen ödeyeceksin. Karşındaki insana ben sana çok verdim niye almadın diye onu suçlayamazsın ki. Bu haksızlık değil mi yani? Sana karşındaki şunu diyecek. Ya ben sizden bir bardak su istemiştim. Hani siz bana damacana verdiniz de ben ne yapacağım ki bunu yani? Hani vermeyin kendiniz için. Mesela hiç fazlaca verdiğimiz şeyi heba etmemek yerine kendimize harcamayı, bekletmeyi, depolamayı beceremiyoruz. Mesela bu kadar sevgiyi ben bir insana love bombing dediğim şekilde baskılamak, onu böyle onun altında gerçekten bırakmak yerine istediği kadarını verebilseydim, kalanını sana, kendime, kedime, anneme, derslerime, aynanın karşısına geçip ya Ece ben çok mu çirkinleştim bu ara demelerime verseydim, dünya daha katlanılır bir yer olmaz mıydı sence benim için?
Herkes için. Olmuş bitmiştir bile.
O yüzden bence birisi fazlasını istemediğinde sırf biz fazlaca veriyoruz diye bunu da normalize etmememiz lazım. Yani her şeyin fazlası zarar ama kime zarar? Yani hem karşımızdaki insanları bazen zan altında bırakıyoruz. Mesela ben de çok biliyorsun insan reddedemiyorum hayatımda. Ya da birini ya biz seninle aynı sayfada değiliz diyebilmek için birisinin yanında onun suratına yine üzerine fazlaca bir overthink etmiş olmam gerekiyor. Nihayet bunu söylediğimde kendimi çok kötü hissediyorum. Karşılık veremedim duygularına, aynı sayfada değildik. Ne olurdu bir kere de ben beni seveni sevseydim falan diye kendimi suçluyorum. Halbuki aslında hem kendime saygılı bir şey yapmış oluyorum hem de karşımdaki insana dur bak ben bu kadarını istemiyorum. Bunu hak eden birisi vardır demeyi öğreniyorum. Şimdi şunu biliyorum. Böyle bazen aradığın sevgiyi ya da beklentilerini birinin sana verdiğini gördüğünde tatmin olmasan da ya da almak istediğin kişiden almasan da bunları belli bir noktaya kadar aslında böyle onaylandığını hissediyorsun. Ya hiç bunu da bulamazsam duygusuyla ona dört elle sarılıyorsun. Ama aslında uzun vadede iki tarafı da çok büyük bir zararın altına sokuyorsun. Çünkü hem sen ona karşılık veremeyeceksin hem de karşı tarafın da aslında bir şeyi sana boşu boşuna karşılıksızca fazla fazla vermesine sebep oluyorsun. İsrafa yol açıyorsun aslında. Halbuki çok belki argo olacak ama yol vermeyi öğrensek ki kaç kere bize yol verilmiştir, kaç kere o yolları yürümüşüzdür yani. Biz de yol vermeyi öğrensek zararın neresinden dönsen kar dediğin gibi belki adam şimdi 3 saat geri sürecek ama 10 saat geri sürmekten iyidir yani. Hem de sen başka araçlara otostop çekmeyi öğreneceksin yani.
Rota yeniden oluşturuluyor.
Aynen. Hani bir salsan değil mi? Bir salsan aslında iki taraf için de iyi bir şey yapacaksın. Yani bazen mevzu belki kim az kim çok yapıyor, kim çok düşünüyor, kim az karşılık veriyor değil de neye hak ettiğini vermek ve belki de sana bir şey fazlaca üzerine düşünmeye seni itiyorsa bu neden benim normalimle yetinmiyor sorusunu sormak. Bir şey sürekli seni tüketiyorsa, fazla fazla bir şey yapmanı istiyorsa orada bir yanlışlık vardır yani. Bu insanın bazen kendi iç sesi bile olabilir. Bir konu senin onun üzerine çok fazla düşünmen, bütün böyle alt dalların sonucuna varman, böyle olursa ne olur, A planım ne, B planım ne, C planım ne, ya boş ver. Alfabe 29 harfi ya. Kim Z planını görmüş ki bu hayatta? Z'ye kadar yolun var yani. Niye sürekli A olmazsa B, B olmazsa C'yi düşünüyorsun? Yani 29 kere hata yapma hakkın var. En kötü ihtimalle A02 dersin. Baştan başlarsın.
A1.1.
Ha, yani. Ya ben 6 aydır İtalyanca dersi alıyorum. Hala A2.1'deyim yani. Progres böyle. Zaman alıyor. Yani bir şeyin üstüne aşırı düşünmen seni onun master'ı yapmayacak. Ama bir şey üzerine zamana yayarak düşünmeyi öğrensen belki istediğin yere varacaksın. Böyle de bir conclusion'a vardım ben. Sen ne düşünüyorsun?
İnanılmaz. İnanılmaz. Bunun üzerine düşüneceğim. Ama çok düşünmeyeceğim. Zamana yayacağım. Ve aklımın bir kenarında kalacak yani. Yer edecek eminim.
O zaman ben bu bölümün adını Rota Yeniden Oluşturuluyor koyuyorum. Ve geldikleri, dinledikleri için herkese çok teşekkür ediyorum. Sen de
böyle... Şey diyecekler, kız da 2-3 kelime konuştu ama...
İyi konuştu. Fazla konuşmasına gerek yoktu tabii. Çünkü.
Çünkü nedir fazlalık?
Fazlalıktır ya.
Fazlalıktır.
Sen bu bölüme benim iç sesim olarak katıldın. Ve ben onunla bir barış imzaladığımı, yani o barış sözleşmesini bir sene daha uzattım. Yani böyle transfer futbolcu gibi. Bu iç sesle ben bir sene daha oynarım. Dedirttin bana. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
O zaman umutsuzluğa alışmayın.
Yatağa küskürmeyin.
Görüşürüz.
Sen bu kadar zevk alıyor musun bu yaptığın şeyden?